Ayrım 2.
Aksine gülümsüyordu. Ses çıkarmadan dudaklarını kıpırdatıyordu boyuna. Açık mavi küçük isimsiz çiçeklerin saplarına dokundu titrek elleriyle. Sonra çiçekleri koklamak için güzelim belini büküp eğildi. Tam o sırada burnuna inci çiçeklerinin iç bayıltıcı kokusu geldi. Elleriyle araştırarak çiçeği buldu. Karmakarışık gölgeli bir fundanın altında. Hemen yanındaydı. Yayvan yeşilini yitirmiş yapraklar hala o uzun sapı korumak için kıskançça dolanıp sarılmışlardı çevresine. Kar beyaz çiçekleri aşağı sarkıyordu. Ama çiğle, sarı küfle kaplı yapraklar çoktan ölümün soluğunu almışlardı. Çiçeğin kendisi de öyle. Alttan iki yaprak buruşmuş kararmıştı. Yalnız yukarıdaki parıl parıl çiğ damlalarıyla kaplıydı. Ansızın göz kamaştırıcı alımlı bir beyazlıkla parıldayıverdi. Kim bilir neden tam o anda gözyaşları arasından çiçeğe bakıp yaslı kokusunu solurken gençliği, mutluluğu onca az uzun hayatı Aksinya'nın gözlerinin önüne geldi. Yaşlanıyordu herhalde. Genç olsa bir kadın durup dururken yüreğine çarpan bir anısını düşünür de ağlar mı hiç? Öyle gözleri yaşlı, Aksinya orada uyuyakaldı. Ellerini gözyaşlarından lekeli yüzüne kapadı. Islak, şişkin yanağını buruşuk mendiline bastırdı da uyuyakaldı. Rüzgar daha da şiddetle esiyordu şimdi. Kavakların, söğütlerin tepelerini batıya batıya eğerek. Terli kavağın solgun gövdesi kımıl kımıl beyaz yaprakların kasırgasına sarılmış sallanıyordu. Rüzgar Aksinya'nın altında uyuduğu çiçek açmış yaban gülünün üzerine vurdu. Baskına uğramış serçe sürüsü gibi yapraklar endişeli bir hışırtıyla pembe tüysü çiçek yapracıklarını uçuşturup savruldular. Yaban gülünün solan yaprakları Aksinya'nın üzerine serpildi. Aksinya uyuyordu. Ne ormanın kasvetli mırıltılarını ne de donun öte yakasında yeniden başlayan ateş seslerini duydu. Ta tepede parıldayan, açık başını yakan güneşin de farkında değildi. İnsan sesleri duyunca uyandı. Tepesinde bir at burun çaldı. Bir acele ayağa kalktı. Yanında ak bıyıklı, ak dişli, genç bir kazak duruyordu. Eğerli ak burunlu atının dizginlerinden tutmuştu. Ağzı kulaklarına varmış gülümsüyor, omuzlarını kabartıp ayağını yere vuruyor, biraz kısık ama hoş gelen yanık sesiyle şen bir şarkı söylüyordu. Düştüm de uzandım kaldım. Tek gözümle çevreme baktım. Oraya bak, buraya bak, yardıma gelen yok. Ah ne günler. Derken başımı çevirdim de arkama baktım. Baktım bir kazak arkamda. Ben kalkarım kendin diye gülümsedi Aksinya. Çevik bir hareketle ayağa fırladı, buruşan eteğini düzeltti. Merhaba canım, bacaklarında derman mı kalmadı, tembelliğin mi tuttu, ne oldu? Şen kazak onu selamladı. Uyuyakalmışım dedi Aksinya az utanarak. Vyashanskaya mı yolun? Evet, ister misin götüreyim seni? Neyle götüreceksin ki? Sen ata binersin, ben yayan giderim. Sen de beni kollarsın. Genç kazak şakacı bir göz kırptı. Yok yok, sen bin atına git. Tanrı yolunu açık etsin. Ben kendi ayağımla yürür giderim. Ama kazağın sevda yolunda epey taban tükettiği, üstüne de inatçı mı inatçı olduğu hemen ortaya çıktı. Aksinya'nın başörtüsüyle uğraşmasından istifade, kısa kuvvetli kolunu beline sarıp kendine çekiverdi, öpmeye kalktı. ''Bırak aptallığı şimdi!'' diye haykırdı Aksinya, dirseğiyle adamın burun köprüsünün üstüne bir kondurdu. ''Canım benim, bırak bu hoşmayı. Bak burası ne güzel, her yaratık kendine bir eş bulmuş. Bırak da biraz da biz günaha girelim.'' diye fısıldadı kazak. Gülen gözleri daptaracık olmuştu. Bıyıkları Aksinya'nın ensesini gıdıkladı. Aksinya hiç de kızmamıştı ya, ellerini uzatıp kazağın kahverengi, terli yüzünü avuçlarının içiyle itti, kurtulmaya çabaladı. Ama adam onu bir kere sımsıkı kavramıştı. ''Aptal herif, pis bir hastalığım var benim, bırak beni!'' diye Aksinya yalvardı soluk soluğa. Böylesine ucuz bir kurnazlıkla paçayı kurtaracağını sanmıştı. ''Aa! Sen mi hastasın acaba yoksa ben mi?'' diye mırıldandı kazak dişlerinin arasından. Birden havalandırıverdi onu. Aksinya şakanın yeri olmadığını, işin ciddiye vardığını anlamıştı. Var gücüyle yumruğunu adamın esmer güneşten yanmış burnuna indirdi. Gövdesine sarılan kollardan kurtuldu. ''Ben Gregor Melekov'un karısıyım. Yaklaşma bana. Köpeğin oğlu seni. Kocama bir söyledim mi görürsün sonra.'' Sözlerin bir işe yarayacağını sanmadan yerden kuru bir dal parçası kaptı. Ama kazak ansızın kendini toparlamıştı. İki burun deliğinden birden akıp bıyıklarına bulaşan bol kanı haki gömleğinin yeniyle silip kederli bir sesle haykırdı. Hay aptal, hay aptal karı hay, niçin daha önce söylemedin, bak şu kana bak, sanki düşman az kanımızı akıtmamış gibi, burada kendi kazak karılarımızın yaptığına bak şimdi. Yüzü birden kül gibi oldu, düşmanlaştı, yolda bir su birikintisinden avucuna su alıp yıkanırken, aksine bir koşu yoldan çıkıp kayranı geçti. 5 dakika kadar sonra kazak arkadan yetişip yanından geçti. Sessiz sedasız gülümseyerek yandan bir baktı ona. Tüfek kayışını göğsünün üzerinde düzeltti. Hızlı tırısta sürdü gitti atını. 2. O gece küçük bir köyün yakınında bir alay Kızıl Ordu eri kalas ve kütüklerden yapılma sallarla donu geçtiler. Köyü tutan kazak bölüğü baskına uğradı. Çoğu geceyi eğlencede geçiriyordu çünkü. Akşamın erken saatlerinden başlayarak karıları kocalarını görmeye gelmişler. Gelirken yiyecek içecek testiler kovalar dolusu kaçak vodka getirmişlerdi. Gece yarısı olduğunda herkes adam akıllı sarhoştu. Sığınakta şarkılar, sarhoş kadın çığlıkları, kazakların kahkahaları, ıslıklar. Nöbete çıkan 20 kazak da aleme katıldılar. Makinelinin yanında hepsi 2 mitralyözcüyle bir kova dolusu vodka vardı. Kızıl Ordu erleriyle dolu sallar tam bir sessizlik içinde donun sağ sahilinden ayrıldılar. Erler karşı kıyıya çıktı. Bir sıra üzerinde yayıldılar, hiç gürültü etmeden nehirden 200 adım kadar ötede sığınaklara doğru ilerlediler. Salları yapan istihkam erleri yeniden bu yana adam getirmek için çabucak geri götürdüler salları. Sol yakada 5 dakika süreyle bölük pörçük kazak türkülerinden başka bir ses duyulmadı. Derken ansızın el bombaları kuru kuru patırdamaya başladı. Bir makineli söze koyuldu. Düzensiz silah sesleri işitildi. Titrek bir hurra hurra gecenin içinde yuvarlandı gitti. Bölük hemen alt edildi. Toptan ortadan silinmediler. Zifiri karanlıkta peşlerinden gitmek mümkün değildi. Kazaklar pek bir kayıp vermemişlerdi. Karılarını da alıp çil yavrusu gibi dağıldılar. Otlakları geçip Vyshanska yönünde kaçtılar. Bu arada sallar sağ yakadan yeni Kızıl Ordu erleri getirmişti. 111. alayın 1. taburunun 2 hafif makineli tüfekle mücehhez bir yarım bölüğü Baski isyancı bölüğünün kanadında savaşa tutuşmuştu bile. Açılan gedikten yeni yeni takviye kuvvetleri içeri girdi. Ne ki Kızıl Ordu erleri bu yöreyi hiç bilmediklerinden yavaş ilerlediler. Birliklerin başında kılavuz da yoktu. Karanlık öyle karanlıktı. İkide bir göllere, derin sel sularına çakılıp kaldılar. Hücumu yöneten Tugay kumandanı kazakların peşine düşmeyi gün doğana kadar geri bırakmaya karar verdi. Bu arada yeni takviye birlikleri getirecek, Vyshanska çevresine kuvvet yığacak, ondan sonra topçu ateşi ardından yine ilerlemek için emir verecekti. Fakat gediği kapatmak için Vyshanska'da acele tedbir alınmaya başlanmıştı. Kızılların nehri geçtiği haberini getiren Ulak, 4 Nala şehre varır varmaz genel karargâhtaki nöbetçi subayı derhal Kudinov'la Melekov'a haber saldı. Karginskaya alayının bölükleri Chorny, Gorokovka ve Dubrovka köylerinden beri yana çağrıldı. Harekatın genel kumandasını üzerine alan Melekov, Yerinski köyüne 300 kişilik bir birlik gönderdi. Bu birliğin görevi sol yakayı takviye etmek, Vyshanska'yı doğudan ele geçirmeye çalıştığı takdirde düşmanın baskısına karşı Tatarsk ve Lebyazi kazaklarına yardımcı olmaktı. Vyshanska yabancı gönüllüleriyle Çir yaya bölüklerinden birini de batı yönünde Don'dan aşağıya Baski bölüğünün yardımına gönderdi. Tehlikeye giren kesimde 8 makineli mevziledi. Kendisi birkaç atlı bölükle sabah saat 2 sularında ormanın kıyısında mevzi aldı. Kızıllara süvariyle saldırmak için şafağı bekliyordu. Büyük ayı daha gökten silinmemişti. Nehrin Baski'deki kıvrıntısına varmak için Ormanı geçip ilerleyen Vyashanska gönüllü birliği geri çekilen maske erleriyle karşılaştı. Onları düşman sanıp birkaç dakika süreyle üzerlerine ateş açtılar, sonra da kaçtılar. Vyashanska'yı otlaklardan ayıran geniş gölü yüzerek geçtiler. Aceleden çizmelerini, giysilerini filan kıyıdan fırlatıp da daldılar suya. Yanlışlık hemen anlaşıldı ya, kızılların Vyashanska'ya yaklaşmakta oldukları haberi korkunç bir hızla çevreye yayılmıştı. Kilerlerde gizlenen göçücüler köyden çıkıp kuzey yönünde kaçıştılar. Kızılların donu geçtikleri, cepheyi yardıkları, Vyashanska üzerine yürümekte oldukları söylentisini de her gittikleri yere götürdüler. Gönüllülerin kaçtığı haberini alan Gregor, dört nala gelip dona vardığında gün yeni ışımaya başlamıştı. Gönüllüler işledikleri hatayı anlamışlar, siperlere dönüyorlardı. Bir konuşmadır gidiyordu sıralarda. Gregor birkaçına yaklaşıp alayla sordu. Gölü yüzüp geçerken çok boğulan oldu mu? İliklerine kadar ıslanmış bir piyade eri hem yürüyor hem gömleğinin suyunu sıkıyordu. İbiyi düşük bir sesle cevap verdi. Turna balıkları gibi yüzdük de geldik. Niçin boğulacakmışız? Bir başkası don paça gidiyordu. Vecize yumurtlar gibi konuştu. Herkes hata işleyebilir ama bizim takım kumandanı sahiden az kalsın boğuluyordu. Dolakları çözmek zaman alır diye çizmelerini çıkarmak istemedi. Yüzmeye başladı öyle ya, yüzerken çözülüverdi dolaklar. Bacaklarına dolanınca, görsen nasıl haykırıyordu, 1 kilometreden işitirdin vallahi. Gregor gönüllülerin kumandanını bulup adamlarını ormanın kenarına götürmesini emretti. Orada onları öyle mevziye koyacaktı ki, gerektiği zaman kızılların cenahtan hücumuna karşı çıkabilsinler. Sonra sürdü atını, kendi bölüklerinin başına gitti. Yolda bir karargah emir eriyle karşılaştı. Hemen dizginlere asıldı adam. Atın körük gibi inip kalkan böğürlerine bakılırsa hayvanı epey hızlı sürmüştü. Sizi aramadığım yer kalmadı dedi bir rahat soluk alıp. Niçin? Ne var? Karargâhtan size Tatars bölüğünün siperlerini bıraktığını haber vermemi emrettiler. Çevrilmekten korktukları için kumluk araziye çekiliyorlar. Kudinov kendisi söyledi bana, derhal oraya gitmenizi istiyor. Gregor, atları en az yorgun olan kazaklardan bir yarım takım toparlayıp ormanı geçti, yola vardı. 20 dakika kadar dolu dizgin gittiler. Goli İlmen gölüne yaklaştıklarında solda paniğe kapılmış Tatarsklılarla karşılaştılar. Çayırda darmadağın koşuşuyorlardı. Cephede savaşmış olanlar, daha yaşlılar, nehrin kıyısındaki sazları kendilerine siper ederek acelesiz gidiyorlar, gölden uzaklaşmaya bakıyorlardı. Çoğunluk ama bir an önce ormana varma telaşı içindeydi. Bir koşuşmadır gidiyordu. Makineli salvolarını bile aldırış eden yoktu. Hadi peşlerinden vurun kırbacı sırtlarına. Gregor haykırdı. Gözleri hiddetten şaşılaşmıştı. Kendi köylülerinin ardından atını ilk dört nala kaldıran da o oldu. Hristonya en arkadan koştura koştura gidiyordu. Bir garip dans eder gibi ayakları sürçe sürçe yalpa vuruyordu iki yana. Akşam balık tutarken bir saza basmış, topuğunu fena kesmişti. O yüzden uzun bacaklarıyla öyle her zamanki gibi hızlı koşamıyordu. Gregor kırbacını başının üstüne kaldırıp atını Hristonya'nın peşinden sürdü. Ardından yetişti. Atın ayak seslerini duyan Hristonya arkasına bir göz attı, gözle görülürcesine hızlandı. ''Nereye koşuyorsun öyle? Dur, dur diyorum sana!'' diye Gregor haykırdı ya nafile. Hristonya'nın hiç durmaya niyeti yoktu. Birden daha da hızlandı. Bir garip develer gibi dört nala gitmeye başladı. O zaman tepesi atan Gregor boğuk bir sesle korkunç bir küfür savurdu. Atını kızıştırdı. Hristonya ile bir hizaya gelince kırbacı kazağın terli sırtına indiriverdi. Oh olsun domuz. Hristonya tıpkı bir tavşan gibi sıçrayıp yana bir adım attı, oturdu, yavaş yavaş dikkatle sırtını elledi. Gregor'un yanındaki kazaklar dört nala ilerleyip kaçan adamların önüne geçtiler. Durdurdular onları ama kırbaçlarını kullanmadılar. ''Basın kırbacı, basın!'' diye Gregor süslü kırbacını sallayıp boğuk bir sesle haykırdı. Atı altında birden burkuluverdi. Şaha kalktı. Ayak diriyor, gitmiyordu. Gregor hayvanı güç bela topladı. Önünde koşan adamlara doğru dolu dizgin sürdü. Şimşek gibi yanından geçtiği bir fundanın dibinde Stepan Astakov'u gördü. Sessizce gülümsüyordu. Sonra kahkahadan kırılan, iki büklüm olmuş Anikuşka'yı gördü. Ellerini ağzının önünde boru yapmış tiz, kadınsı sesiyle haykırıyordu Anikuşka. Kardeşler, herkes kendi başının çaresine baksın. Kızıllar, ah, tutun onları, tutun şunları, tutun. Gregor içi pamuklu yelek giymiş, çevik, tez canlı hareketlerle kaçan bir başka köylüsünün ardından saldırdı. Adamın yuvarlak omuzlu endamı nedense pek yabancı gelmiyordu ona ama Gregor kim olduğuna karar vermek için beklemeden daha epey arkasındayken bağırmaya başladı. ''Dur ulan köpeğin oğlu dur yoksa tepelerim bak.'' İçi pamuklu yelek giymiş adam birden yavaşladı. Sonra da durdu. Gregor'un çocukluğundan beri pek iyi bildiği kendine özgü bir hareketle, hiddetin son perdesini dile getiren bir hareketle arkasına döndü. Afallayıp kalan Gregor daha yüzünü görmeden adamı tanıdı. Babası. Panteleimon'un yanakları asabi asabi seyiriyordu. ''Demek kendi baban da köpeğin oğlu oldu ha? Demek şimdi de kendi babanı tepeleyeceksin.'' diye tiz, cırlak bir sesle bağırdı. İhtiyarın gözleri öylesine azgın ve bildik bir hiddetle parıldıyordu. Gregor'un kızgınlığı o saat geçti. Dizginlere şiddetle asılıp bağırdı. Sırtını tanımadım. Ne bağırıyorsun öyle baba? Ne demek beni tanımadın? Kendi babanı mı tanımadın? Bu yaşlı adam aksiliği orada pek saçma, pek yersiz kaçmıştı. Gregor gülerek atını babasıyla bir hizaya getirdi. Gönlünü alırcasına... ''Baba, kızma bana.'' dedi. ''Bu üstündeki ceketi hiç görmediydim. Sonra yarış atı gibi de koşturuyordun, toparlamıyordun bile. Nasıl tanıyacaktım seni?'' Bir kere daha eski günlerde evlerinde olduğu gibi Panteleimon'un öfkesi geçmeye başladı. Hala derin derin soluyarak, fakat kendine biraz daha hakimdi şimdi. Oğlunun düşüncesine katıldı. ''Haklısın, ceketi yeni aldım. Gocuğumu verdim, bunu aldım yerine.'' Ağır çekiyor gocuk, oradan oraya taşınmıyor. Toparlamaya gelince toparlayacak günlerde yaşamıyoruz. Oğlum, şimdi toparlamaktan söz etmenin sırası mı? Ölümle yüz yüze gelmişiz burada, sen topal ayaklardan söz ediyorsun. Neyse, ölüm daha çok uzakta, sen dön geri baba. Fişeklerini atmadın ya, sakın atmış olmayasın. İyi ama, nereye dönelim? Diye ihtiyar kızgın sordu. O zaman Gregor sesini yükseltti. Kelimelerin üstüne basa basa emretti. Sana geri dönmeni emrediyorum. Savaş alanında kumandanına itaat etmemenin cezası nedir biliyor musun sen? Gregor'un sözleri hemen etkisini gösterdi. Panteleimon tüfeğini omzuna yerleştirdi. İsteksiz isteksiz geri döndü. Ondan da daha yavaş adımlarla giden ihtiyarlardan birinin yanına varınca içini çekip konuştu. ''Gör işte ne günlere kaldık. Oğullarımızın haline bak. Babasına saygı duyacağı yerde ya da yani ne denir işte babasını savaştan uzak tutacağı yerde bu herif savaşın ta göbeğine sürüyor babasını. Öyle ya bak mesela benim ölen oğlum Piotr'a Allah rahmet eylesin bundan çok daha iyiydi. Yumuşak başlıydı o ama bu kaçık. Grişka yani demek istiyorum. Tabii tümen kumandanı falan filan. Hakkı da zati ya. Bu bir başka türlü işte. Bir alıngan kirpi gibi. Valla hiç gözünün yaşına bakmaz adamın bu. Baba maba da dinlemez. Tüh! Tatars kazakları kolaylıkla yola geldiler. Gregor bütün bölüğü çabucak toparlayıp ileri götürdü. Atından inmeden kesin bir sesle durumu açıkladı onlara. Kızıllar nehri geçtiler. Şimdi Vyashanska'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Don boyunca savaş oluyor. Şaka değil bu. Öyle boşuna yüz geri edip kaçmanızı sağlık vermem size. Bir daha kaçarsanız Yerinski'deki süvarileri emrederim. Gelir hainler gibi kılıçtan geçirirler sizi. Gözlerini hemşerilerinin üzerinde gezdirdi. Karmakarışık kılık kıyafetlerine baktı. Hiç saklamaya çalışmadığı bir hor görüyle devam etti. Bölüğünüzde bir sürü aylak serseri toplanmış ortalığı karıştırıyor. Siz ne biçim savaşçılarsınız? Sizin gibi böyle durup dururken kaçan, donlarını kirleten adamlardan savaşçı mı olurmuş? Bir de kendinize kazak dersiniz. Ve de siz yaşlılar, bir daha bir cüret edin de göreyim sizi. Savaşacağız dediniz, savaşacaksınız. Başınızı bacaklarınızın arasına kıstırmanın alemi yok. Hadi şimdi takım düzeninde iki büklüm şuradaki fundalıklara, fundaların içinden doğru nehre, sonra da don boyunca ilerleyip Semyonovski bölüğüyle birleşerek kızıllara saldıracaksınız. Cenahlarından vuracaksınız. Marş marş, gözünüzü açın. Tatars köylüleri hiç ses etmeden dinlediler Gregor'u. Sonra yine öyle sessiz, fundalıklara doğru ilerlediler. İhtiyarlarda bir yakınma, bir inildeme. Dört nala oradan uzaklaşan Gregor'la mahiyetindeki kazakların ardından baktılar. Panteleimon'un yanından yürüyen ihtiyar Obnizov, takdir dolu bir sesle konuştu. ''Ya ya, Tanrı seni böyle kahraman bir evlada layık görmüş, sahici bir kartal bu. Nasıl da indirdi kırbacı Hristonya'nın sırtına? Herkesi bir yola getiriş getirdi ki, çabucak.'' Panteleimon'un baba koltukları kabarmıştı. Bir heves, Obnizov'un söylediklerine katıldı. ''Bana söylemene ne hacet, onun gibi bir evlat herkese nasip olmaz. Bir sandık dolusu madalyası var, şaka değil ha. Bak mesela Piotr'a, Allah rahmet eylesin o böyle değildi. Benim kendi oğlumdu o da, üstelik ilk göz ağrımdı ya, bunun gibi değildi işte. Çok uysaldı, çok, tam kıvamını bulamamıştı. Bir çeşit namussuz, mintanının altında kadın yüreği vardı onun. Ama bu ötekisi tıpkı benim gibi, benden de daha cesur hani.'' Gregor, yarım takımıyla gizlice ilerleyip Kalmuk geçidine vardı. Ormana ulaştıkları zaman artık korkulacak bir şey kalmadığını sanmışlardı ama nehrin öbür yakasındaki bir gözetleme noktasından kızıllar onları gördü. Bir batarya ateş açtı. İlk mermi söğütlerin üzerinden uçarak batak bir çukura cılt diye oturdu, patlamadı. İkincisi ama yolun az ötesinde kapkara yaşlı bir kavağın çıplak kökleri arasına düşüp ateş püskürtmeye başladı. Gümbürtüsü kazakların kulaklarını sağır etti. Topak topak verimli toprak ve çürümüş tahta parçaları yağdı üzerlerine. Gregor'un da kulakları bir an bir şey işitmez olmuştu. Atın sağrısına ağır, ıslak bir şeyin çarptığını duyunca içgüdüsel bir davranışla ileri eğildi. Kolunu gözlerinin önüne kaldırdı. Patlama yeri göğü sarstı. Kazak atları ard ayakları üstüne çöktüler. Sonra da bir emir verilmiş gibi ileri atıldılar. Gregor'un atı altında şahlandı. Sırt üstü düşerek yavaş yavaş yuvarlanmaya başladı. Bir acele eğerden atlayan Gregor atın geminden tuttu. İki mermi daha uçtu üzerlerinden. Sonra ormanın kıyısı herkesin dört gözle beklediği bir sessizliğe gömüldü. Barut dumanı çimlerin üzerine yayılıp yerleşiyordu. Havada bir yeni karıklanmış toprak, kereste çentiği, yarı çürümüş odun kokusu vardı. Uzakta bir fundalıkta kaygılı saksağanlar birbirlerine sesleniyorlardı. Gregor'un atı bir horultu saldı. Titrek arka bacakları bükülüyordu. Acıdan dudaklarını sıyırdı. Bir sıra sarı dişleri göründü. At kafa atıyordu. Kadife gibi kül rengi burnu üzerinde pembece bir köpük belirmişti. Gövdesi tir tir titriyor, doru derisinin altında kasları seyiriyordu. ''Gitti ha?'' Oradan dört nala geçen bir kazak bağırarak sordu. Gregor atın solan gözlerine baktı, cevap vermedi. Hayvanın yarasına hiç bakmadı bile. At az bir kararsız, ileri atılır gibi oldu, toparlandı. Sonra birden dizüstü çöktü. Gregor şöyle bir yana çekildi. Hayvanın başı sahibinden af dilercesine aşağı sarkmıştı. Kuru bir iniltiyle yana yıkıldı. Başını kaldırmaya çalıştı ama anlaşılan hiç hali kalmamıştı.